Herkese merhabalar, ben Cem Sümbül. Evet, bugün sizlerle TEDS 2025'teyiz. Türkiye Education Technology Summit 2025. Ve bugün burada Zach Kess de vardı. OpenAI, eski bir OpenAI çalışanı ve gerçekten son derece önemli, yetkin bir isim. Ve yaptığı konuşmada çok keyifli ve çok düşünücü bir konuşma yaptı. Özellikle gençlerimizin gelecekte ne yapmayı düşündükleriyle ilgili anlattıklarım çok dikkatimi çekti. Sizlerle bu videoda hem bunları hem de daha fazlasını, yani Türkiye'deki eğitim teknolojileriyle ilgili neler yapılıyor, içeride hangi şirketler var, neler yapıyorlar ve niçin buradalar, bunları anlatmaya çalışacağız. Ve aynı zamanda tabii ki yine yetkililerle görüşüp buradaki eğitimle ilgili hem zirvede neler anlatıyor bunları konuşacağız, hem de Türkiye'deki eğitimle ilgili, geleceğimizle ilgili konularda neler var onları anlatmaya çalışacağız. Bakalım içeride neler var, birlikte görelim. Evet sevgili seyirciler, az önce söylediğimiz gibi aslında şu an Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ndeyiz. TEDS 2025 olarak da ben kısa ismini de söylemiş olayım ve tabii ki tıpkı geçen sefer Ankara'da olduğu gibi bu sefer İstanbul'da da hemen yanında Mustafa Canlı var. Merhabalar, nasılsınız?
Merhabalar Cemre.
Hoş buldum.
Hemen hoş geldiniz.
Geçen seferden sonra da orada da gerçekten bütün öğrencilerin, eğitmenlerin, öğretmenlerin şevkine gerçekten samimi olarak söylüyorum. Hatta yorumlarda da yazdım. Gerçekten çok sevinmiştim. Burada da bugün şimdi gördüklerim, özellikle bir alana da girdik. Map kitler, işte öğretmenlerin çözdürülmek istenilen ve onları alıştırmak isteyen, hem birlikte çalışma, hem teknolojiyle hemhal olma, yine birlikte bunları gördüm. O yüzden gene çok mutluyum, umutluyum. Çünkü yapay zeka böyle gümbür gümbür gelirken biraz konuştuk ama... TEDS 2025, ne diyorsunuz? Çok da kalabalık, çok yani inanılmaz bir ilgili kitle var. İşte bir taraftan OpenAI'nin eski çalışanlarından Zach Kess'i de dinledim. Çok keyifli bir sunum yaptı. Yani onları burada böyle dinleyebilmek müthiş bir keyif. Shazam'ın kurucusu hakeza. Yani çok dolu dolu geçiyor. Bizden önceki gün Sayın Cumhurbaşkanı buradaydı. Bugün Sayın Milli Eğitim Bakanı buradaydı. Zannediyorum herhalde bu biraz sürecek böyle ama elinize sağlık.
Teşekkür ederim.
Nasıl yaptınız bu? Bu da tabii bir taraftan da şöyle düşünüyorum. Bu bir vizyon gerektiriyor. Siz o vizyonu ortaya koyuyorsunuz. Öğretmenleri de bu alana toplayıp öğrencilere yansımasını bekliyorsunuz diye düşünüyorum. Çok konuştum. Sizden de dinleyin.
Teşekkür ediyorum öncelikle. Çok güzel hani ifade ettiniz. Aslında bizim 2 yıldır şu anda yeni dönemde aslında devlet olarak da 2011'den beri yapmaya çalıştığımız belli bir dönüşüm süreci var. Bunun içerisinde okullarımızın Fatih projesiyle, bilişimle donatılması aslında bir iteleyici faktör. Biz bunun içerisinde elektronik dijital eğitim platformlarından eğitimde dijital dönüşüme, öğretmenlerin dijital becerilerin gelişmesinden, öğrencilerin dijital yetkinliklerin arttırılmasına ve yeni gelecek hangi teknoloji olursa olsun eğitim sisteminin buna adapte olup öğrencileri bunlarla yetiştirecek, becerileri kazandıracak bir sisteme dönüşmesi için yürüttüğümüz bir çalışma. Ve aslında geldiniz gençlik, gençlerin kendi arasında organize olup da bu alanda kabiliyetlerini keşfedip gelişmelerini destekleyici bir etkinlikti. Burası da aslında hem onlara dünyadaki örnek marka isimleri getirip sunumlar yaptırarak bu işin aslında onların da yapabileceği bir girişim alanı olduğunu göstermek, ama aynı zamanda uluslararası katılımcılarla, pek çok ülkeden, 20'yi aşkın ülkeden gelen bakan düzey temsilcilerle yaptığımız çalışmada bunun nereye gideceğine dair yol haritasının, yapay zeka ya da diğer teknolojilerin tartışıldığı bir uluslararası bakanlar forumuyla da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Türkiye'de bir eğitim teknolojileri sektörü var. Devlet olarak biz bunu destekliyoruz ve okullarımızdaki yatırımlardan tutun sektördeki firmaların bir ekosistem halinde desteklenici programların hayata geçirilmesine kadar bunun bir milli politik olarak işletilmesini de barındırıyor. Fuarda stand açan yerli eğitim teknolojisi firmalarımızın hem yurt dışı misafirlerle hem Türkiye'deki gençlerle, öğretmenlerle buluşturularak bu sektörün anlatılıp buradaki kabiliyetin potansiyeli keşfedilmesine kadar giden pek çok bileşeni barındıran bir eğitim teknolojileri zirvesi yaptık. TEDS 2025 şu anda 6.sı ama emin adımlarla sabit, artık her sene düzenlenen bir uluslararası etkinlik. Burada işin eğitimin geleceğinin tartışıldığı bir uluslararası forum. Fuar alanında firmaların artık ihracat potansiyelinin ortaya çıktığı, yurt dışı misafirlere tanıtımlarını yaptıkları, bu bir sektörün ihracat potansiyelini desteklediğimiz bir girişim olacak şekilde kurguladık ve geçen seneki bunun aslında uluslararasılaşmasının ilk adımıydı. Dünya Bankası'ndan gelen yabancı misafirlerimize ilk tanıtımlarımızı yapmıştık. Dünya örneklerini inceledik. Londra'daki fuarları, Dubai'deki fuarları, firmalarımızı oraya götürdük son geldiğimizden beri. Ve şimdi artık biz bu sektörde oyun kurucu olmak istiyoruz Türkiye olarak.
Evet.
Bunu yaparken hem teknolojiyi takip etmek, eğitimde biz bu teknoloji yatırımlarını yaparak bizim de bu alanda sektörümüzü güçlendirmek, hem de bunun tartışmalarının da yapıldığı, kararlarının da verildiği ve yurt dışına da tanıtımının yapıldığı uluslararası bir etkinliğe doğru biz bu süreci geliştiriyoruz. Bu sene aslında 6. Eğitim Teknolojileri Zirvesi ama bu artık dünyada marka olacak bir zirveye doğru giden yolda önemli bir adım.
Bu benim ayıbım olsun. Ben daha önce duymamıştım. Bu yıl duymuş olmam aslında tabii dediğim gibi bir benim ayıbım olsun ama bir taraftan da bunun duyulmasına sebep olacak şekilde organize edilmesi de şahane bir olay doğrusu. Çünkü OpenAI'deki ismi görünce yapay zeka işte konuşulan konu. Hatta geldiğimde de yani o yüzden de sevdim tabii. Geldiğimde burada bize hayal satan ve bazı yapay zeka zirvelerinde zaman zaman görüyoruz. Yani çok şey vaat edilip aslında olan şeyi dinlediğiniz bir yere geliyorsunuz. Burada onu da görmedim. Burada konuşulanlar da çok daha farklıydı. Zek'in özellikle söylediği şeylerden bir tanesi çok dikkatimi çekti. Yani öğrenciler kendisine gelip soruyorlarmış. İşte ne yapalım, ne ders, nereye yönelsek bizim için daha iyi olur, gelecekte nasıl para kazanırız diye. Orada verdiği çok ilginç bir cevap vardı. Sevdiğinizi yapın çünkü artık işler değişti. Yani ne seviyorsanız onu yapın çünkü hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak demesi. Çok dikkatimi çekti. Ben de bilmiyorum da bunu bilsem zaten böyle olmaz falan diye anlatınca heyecanlandım doğrusu. O yüzden diğerleri de hakeza öyle. Yani aynı şekilde Shazam'ın da kurucusunu da gene gördük. Ve diğerleri de gene burada olacak, yarına devam edecek. Böyle bir de yapay zekaya giden, sanki teknolojiye doğru giden, dataya doğru giden bir tünelimiz de var.
Evet.
İsterseniz size kısaca bir bakalım mı?
Buyursunlar. Memnuniyetle.
Evet, çok da güzel bir dizaynla da hazırlanmış, onu görüyorum. Burası sabah, bu arada şu an çok sakin bir yer görüyoruz. Sabah burayı görmeliydiniz. Kayıt için gelenler tüneli, dışarıyı sağ sol doldurmuştu. Ama daha hemen karşıda gelir gelmez bizi böyle bir yapay zeka da karşılıyor. Çok keyifli doğrusu.
Yani burada bir hani mood set ediyoruz. Bir bilim kurgu filmi havasında, sesiyle, ambiyansıyla, aslında hani bir gelecek bilimci gözüyle bakarak, bir fütürist gibi düşünerek. Hani içeri girdiğimizde aslında geleceğin eğitim dünyasına yönelik teknolojiler, uygulamalar ve ülkemizdeki bunların örneklerini gösteriyoruz. O yüzden ilk girişte böyle bir ambiyansı, işin doğrusu biz de beğenerek, severek tasarladık.
Çok güzel olmuş. Peki buyurun, isterseniz devam edelim.
Merhabalar.
Merhabalar. Evet, burada kayıt olduk. Biz tabii kartlarımızı aldık. Şimdi içeri geçiyoruz o zaman. Buradan da zannediyorum içeri geliyoruz. Evet, bir güzel fotoğraf karede çekiliyor. Hatırayı da çektiler. Zirve hatırası. Evet, şahane. Hemen girişte Mehmet Ünal'ın hazırladığı bu.
Evet.
Gördüğüm kadarıyla bu mesela bütün fuar boyunca çok dikkat çektiğini gördüm. Her gelen bir böyle denemek istiyor. Yani acaba ne oluyor diye. Siz tabii bunu da aslında bir nevi burada sergilenmesine de bir büyük payınız var diye biliyorum. Evet. İnsanların ilgisi de enteresan. Siz nasıl buluyorsunuz?
Şimdi Mehmet Bey'in konuya bakış açısını ben beğendim. Hani kendisinin aldığı eğitimden farklı yönlere kendisini yöneltmiş. Buralarda bireysel öğrenmeyle kendini geliştirmiş. Ve aslında burada bir hani müzik enstrümanı geliştirmiş. Ama bilimsel öğeler kullanmış bunun içerisinde. Elementlerin spektrum görüntülemelerinden buradan ses dalgaları oluşturmuş. Bunu bir enstrümana yansıtmış. Bu aslında bizim yeni müfredatta da öğrencilerimizin interdisipliner beceriler geliştirmesi ve kendi tercih ettikleri öğrenme yöntemleriyle konuları öğrenmesi için farklı, mesela yapay zeka destekli platformlar ya da bireysel öğrenme platformlarına bireysel gelişimin dünyanın geleceği olduğunu gösteren çok güzel bir örnek.
Evet.
Yani siz sadece belli bir alanda okuyorsunuz diye o alanla kısıtlı değilsiniz. Online dersler alabilirsiniz. İlgi alanınıza göre benzer içerikler tüketebilirsiniz uygulamalarla. Kendinizi artık geliştirmeniz bu dünyanın en vazgeçilmez kısmı. Yani öğrenmeyi öğrenmek dediğimiz konu.
Evet.
Bizim Türkiye Yüzyılı Marif modelinde de amacımız bilgiye ulaşmanın kolay olduğu bu çağda, özellikle dijital platformların da desteğiyle o bilgileri sunarken, öğrencilerin bunları kullanarak yaratıcılık, işbirliği, problem çözme ya da benzer becerilerini geliştirmek ve aslında tam olarak örneğin sistem eğitimi dediğimiz bilim, teknoloji, mühendislik, matematik eğitimine şu anda sanatsal bir bakış sunuyor.
Kesinlikle.
Mehmet Bey'in bunu eğitime farklı bir model olarak kazandırma isteği var. Hani fizik okusam bu konuları bu kadar öğrenemezdim.
Çok güzel.
Ama sanatla yaklaşınca bunlara, matematiğe, bilime ilgim arttı ve bu şekilde öğrendim diyor. Dijital teknolojiler buna imkan tanıyor.
Evet, tam da dediği gibi aslında şurada gördüğümüzde tam da sizin söylediğiniz gibi yine bir başka örnekte. Yine orada da aslında o bizim tablo vardı. Elementler tablosuyla ilgili bir şey periyodik var. Onda tablo. Aslında periyodik tablo. Aslında onu da öğrenebiliyoruz böylece. Şahane. Böylece girdiğiniz an sanata dokunuyorsunuz, dijitale dokunuyorsunuz. Eğitim de böylece başlamış oluyor.
Aslında şimdi benim hoşuma giden bir şeydi. Ben arada arka plan müziği olarak Blade Runner filmini bilirsiniz. 2049'u da efsaneydi.
Evet.
Blade Runner'ın müzikleri böyle bir miktar karanlık arka plan müziğidir. Doğru. Ve konusu da tam yapay zekadır.
Evet.
O havayı da biraz veriyor.
Bizim de Donal Haber'de aslında tavsiye ettiğimiz filmler arasında yer alıyor. Mutlaka teknoloji meraklısınız da izleyin diye. Ama siz ikisini de söylediniz, bravo. Ama bahsettiği de güzel. Bilmiyorum ne kadar geliyor sizlere mikrofondan ama gerçekten böyle tavsiye ediyorum. Bu da ne kadar ilgili olduğunu aslında Mustafa Bey'i bir kere daha görmüş oluyorum. Ben zaten biliyorum ama belki de böylece ikisi birden olmuş oluyor. Blade Runner bilen, bunları takip eden, bilen ve hani öğrenciler de zaten aslında bunu istiyorlar. İstenilen şey aslında bu. Yani bizi bilen, öğrencileri bilen ve teknoloji dediğimiz zaman da işte sadece izlediğimiz değil de gerçekten işin içine girdiğimiz birileri lazım bize. Mustafa Bey tam da öyle. Yüzü diye de söylemiyorum. O yüzden çok rahat söylüyorum. Kimle konuşsam bu arada işte burada hatta Ziya Bey var. Ziya Bahtiyar. Kendisini gördüm eski teknolojilerden. O da sizden bahsederken aynı şeyi söyledi. Demek ki dedim ben doğru düşünüyormuşum. Peki şahane.
Evet.
Evet. Burada gördüğüm kadarıyla yine tabii yenilikçi sınıf dediğimiz nedir? Burada aslında şu an hayata geçirmeyi hedeflediğiniz ve hayata geçirdiğiniz sınıfları mı görüyoruz?
Hayata geçirdik. Bu aslında hani bakanlık olarak yenilikçi, vizyoner projelerimizden birisi. Sayın Bakanımızla beraber başladığımızda teknolojiyi sınıfa nasıl daha iyi entegre ederiz? Ve sadece bilgisayar dersiyle teknolojiyi anlatmak değil ya da sadece akıllı tahtadan öğretmenin bir içerik kullanması, tüketmesi değil. Öğrencilerin birebir ellerini bu işin içerisine sokabileceği, teknolojiyi kullanırken herhangi bir dersi öğrenebileceği, geliştirebileceği ve müfredattaki bu becerileri de kazanabilecekleri bir öğrenme modeline ihtiyacımız var.
Evet.
Baktığımızda yenilikçi sınıf her ders öğretmeni dersini işlerken okulda bir fizik, kimya, biyoloji laboratuvarı gibi gelip bir tarih dersini, bir coğrafya dersini, bir müzik dersini işleyebileceği bir yeni sınıf konsepti. Bizim için bu sınıf konseptinde dizüstü bilgisayarlar, bütünleşik bilgisayarlar, 3 boyutlu yazıcılar, robotik kodlama kitleriyle öğrencilerin gerçek dünya problemlerini çözecekleri, bunu çözerken teknolojiden yararlanacakları, elektronik içeriklerden elektronik araçlara ve bunu yaparken de her derse yönelik bizim hazırladığımız senaryolarla, içeriklerle, dijital araçları kullanacakları bir sınıf modeli tasarladık. Tasarımını geçen sene bitirdik ve gerçekten Türkiye için büyük ölçekli bir proje.
Evet.
502 okulumuzda kurulumları tamamlandı. Ve 502 okulumuzda 36 sıra masa sandalye ve modüler mobilyalar, özel tasarım, yurt dışında da özel okullarda olan bir model. Onun yanı sıra 3 boyutlu yazıcılar, 12 tane dizüstü bilgisayar, 8 bütünleşik bilgisayar, robotik kodlama kitleri, akıllı tahtalarıyla beraber öğretmenlerimize bir de bunun eğitimini veriyoruz. 302 öğretmenimize eğitici eğitimlerini verdik ve illerde şu anda yenilikçi sınıflarda, yenilikçi pedagojilerle ders işleme eğitimleri verdik. Bu şu demek, siz bir tarih öğretmenisiniz ama standart bir konu anlatımı ezberi yapmak istemiyorsunuz. Bu sınıfa öğrencilerinizle gelip sınıfı mesela iki gruba bölüp tarihteki işleyeceğiniz konuya yönelik, müfredata yönelik biriniz bir çizgi film çalışması yapsın, biriniz bunu senaryoda müzik çalışmasını yapsın. İnterdisiplinler yapabilirsiniz. Evet. Öğrenciler geçer bilgisayarlarda takımlar kurar, çalışır. Sonra bunları karşılıklı birbirlerine sunarlar. Arka tarafta yeşil ekranda bunun bir içeriğini kaydeder. Birisi gider belki oradaki figürleri 3 boyutlu yazıcıda ellerini işin içerisine sokarak, araştırarak, öğretmenin rehberliğinde ders çalışıyorlar. Ama tahtaya öğretmen geçti, ezber konu anlattı, geçti, deftere not aldı değil. Tamamen yenilikçi bir yaklaşımla aktif öğrenme, akran öğrenmesi gibi pedagojileri kullanarak ders işlenen bir sınıf modeli çıkarttık. Hazır ders işleme senaryoları yazdık, öğretmen eğitimleri verdik. 502 okula kurulumunu yaptık. Şu anda 23 taneye daha kuruyoruz. Ve bakanlığın stratejik planına da aldık. Önümüzdeki seneden itibaren 1500 tane daha kuracağız. Ki artık okullarımızda öğretmenler de öğrencileriyle böyle bir sınıfa gelsin. EBA'dan içerikleri açsınlar. Oradan Bilgi Avcıları diye bir platform geliştirdik. Orada küçük bir quiz ya da yarışma yapsınlar. Yarışmanın sonuçlarına göre dönsünler, bir proje geliştirsinler. Ve bunu 1, 2, 3, 4 ders saatinde bir matematik öğretmeni ya da bir coğrafya öğretmeni ya da bir fen öğretmeni bu sınıfta öğrencileriyle keyifle ders işlesin. Öğretmen de memnun olsun, öğrenci de keyifle dersini alsın.
Yani bu bahsettiğimiz şu yüzden çok önemli. Şimdi teknolojiyle ilgili bir şey anlatmaya kalktığınızda genelde bunu zaten çocuğu olanlar, işte büyükler bilirler ama yani diyelim ki bir televizyonda bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Onu çocuklar daha iyi yapar. Yani kumandayı verdiğinizde bu veya telefonunuzda bir sorun mu var? Telefondaki sorunu çocuklar çok büyük ihtimalle çok daha kolay çözerler. Onu bir şeyden engellemek istersen de aslında aynı şey oluyor genelde. Şimdi ama okulda da öğretmen iyi bir bu konuda iyi bir eğitim aldığında ki ben de görüyorum bu arada içeride de bunun eğitimleri de ve testleri de yapılıyor. Test değil de daha çok rehberliği de yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Bu kitlerin işte bilgisayarı daha iyi kullanmayla ilgili olsun. Hepsi eğitiliyor. Yani bu sınıfı yapmak yetmeyecek ama siz onları da eğitiyorsunuz zaten. Evet, eğitmenleri de eğitiyorsunuz. O yüzden onlar daha iyi bildiğinde aslında çocuklar da buna daha çok ilgi gösterecekler ve karşı taraf daha çok şey bildiği için de bunu daha aşkla yapmak isteyecekler. Yani bu sanki böyle baktığınızda günümüz çağında çocuklarla öğretmenleri, öğrencilerle öğretmenleri daha birbirine kenetleyecek ki zaten Ankara'da da görmüştüm ama burada da zannediyorum görebilirdim. Öğrenciler o öğretmenlerle, eğitmenleriyle çok yakınlar. Yani o hemen hissediliyor. O yüzden bizde şey vardır. Bana demişlerdi ki işte hangi öğretmenin dersine kopya çekmekten korkarsın? Sevdiğin öğretmenin dersine. O yüzden bu bağ olduğu zaman, bu bağı kurduğunuz zaman çok şanslısınız. O bu bağı kuracak sistemi de kurmaya çalışıyorsunuz. Bravo diyoruz.
Çok basit birkaç tane daha ufak rötuşumuz var ama bence bunlar kritik. Onlardan birisi şu gördüğünüz bilgisayar, TÜBİTAK'tan özel siparişle ürettirdiğimiz yeni bir Pardus sürümü.
Ah şahane.
Windows'tan kesinlikle hiçbir farkı yok. İçerisinde 200'e yakın bütün öğrencilerin kullanabileceği teknoloji uygulamasının hepsi hazırlanmış, paketlenmiş sürümüyle geliyor. Ve sahada sadece 550'likçi sınıf değil, 3500 BT sınıfını da bu sene toplam 4000 sınıf kurduk. Cumhuriyet tarihinde bir rekor. Bravo. Hepsi Pardus ETA 25 sürümüyle geldi. Ve çocuklarımız şu anda yerli milli işletim sistemini burada tanıyor.
Benzer sonunda, şekilde... Sonunda Pardus'la ilgili de güzel bir haber de aldık. Çünkü bu da eleştiri konularından biriydi. Biz de zaman zaman teknoloji editörleri olarak eleştiriyorduk. Yani Pardus büyük bir aslında aşkla çıkmıştı diyelim ona da. Ama sonrasında gelmemişti. Tabii kamudan da bir beklentimiz vardı. Burada öğrenciler geleceği aslında Pardus üzerinde kurulacaklar. Bu da çok güzel bir haber olarak. Bunda işte,
ayrıca incelemenizi de belki başka bir programda incelemenizi tavsiye ederim.
Anlaştık tamam mutlaka.
Çok keyifli bir sürüm çıkardık.
Şahane,
bütün çekirdek diyorsun. Yapısını değiştirdik. Paket yönetimlerini elden geçirdik. Arayüzlerini kurguladık. Ne tamamen güzel. Sorunsuz çalışacak bir sürüme geçtik. Akıllı tahtalarımız da Pardus geliyor. Tahta sürümüyle tabii ki. BT sınıflarımızda. Bu şekilde robotik kodlama kitlerimiz de Arduino tabanlı. Kendi Milli Eğitim Bakanlığımızdan tasarımını yaptık. MapKit diye markasını koyduk.
MapKit markası
ve şunu görmek çok güzel. Dün çocuklar geldi. Konnektörde siyahla kırmızı pinin yerini yanlış yapmışsınızdan geldi. İşte o UH 0.5 yerine 1 yapsaydınız biz Bluetooth bağlantı. Ya sahada bu şekilde hevesli bir grupla onlara bu malzeme tedariğini verip de onların sistem eğitiminde böyle robotik kodlamayla algoritmik düşünme becerileri gelişimine böyle bir malzeme sağlayabilmek çok
mükemmel, mükemmel, şahane. Bunlar güzel haberler. Gerçekten şahane haberler. Şimdi Tekno PC'yi görüyorum. Bir taraftan bakanlığın da dediğiniz aslında şey var. Ana salon şahane. Hınca hınç doluydu bütün oturumlarda. İçerisi şahaneydi. Şurada bir de açık oturum yeri var. Sinan Canan şu an bu çekim yaparken anlatıyor. Orası da yine hınca hınç dolu. Herkese çok ilgili, meraklı. Ve arka tarafta da galiba hem özel şirketler var hem de galiba kamudan da şirketler var zannediyorum.
Aslında bakalım. İlk vurgulamak istediğimiz videoya da tam denk geldi.
Demin sizin anlattığınız bu muydu? Pardus'la ilgili değil.
Pardus
akıl
değil.
Tahta değil. Evet, tamam.
Şimdi burada şu anda gördüğümüz şey dünyanın aslında en büyük merkezi öğrenme yönetim sistemi. EBA. Eğitim Bilişim ama bizim bakanlığımızın ana eğitim platformu ve örgün eğitim kapsamındaki bütün öğretmen, öğrenci ve derslerin dijital olarak işlenebildiği, dijital içeriklerin olduğu platform. Ama 10 yaşındaydı. Teknolojisi eskimişti, arka planda kullanılan altyapıları, mimarileri, raporlama formatı pek çok konuda ve arayüz tasarımında da bizim de insan olarak insan bilgisayar etkileşiminde biliyorsunuz hani arayüzlere aşinalık
kesinlikle
kazanıyoruz.
Kesinlikle.
Daha kolay kullanılabilir arayüzler bekliyoruz.
Menülerin
çıktığı yerlerden tutun. Hani sizi ilgilendiren akışın sizin önünüze gelmesi ve sizin onu bulmaya uğraşmamanız gibi.
Çok
o yüzden şu anda bizim ana eğitim platformumuz EBA'yı yeniliyoruz.
gözümüz ayrı.
Ve tamamen modern, 2025 yılına, o 2030 yılına belki yakışacak kalitede güzel,
çok güzel.
Arayüzler tasarlıyoruz. Hani son kullanıcı deneyimi testleri yapılmış, bunlarla ilgili arayüz iyileştirmelerini, grafik tasarımın bütün kriterlerine uyulmuş. Bu sene sonu itibariyle ana eğitim bilişim ağımızı yenileyeceğiz. Okul öncesi ilkokul, ortaokul, lise ve öğretmen bakanlık personeli arayüzleriyle beraber içerisinde yapay zeka destekli, içerik önerme sistemleri bulunan, bireysel gelişimi takip eden, arka tarafta veri analitiği ve öğrenme analitiği kabiliyetlerine sahip veri tabanları oluşturmuş. Yine de kullanım tecrübesi olarak mevcut EBA'dan çok daha iyi olacak bir eğitim bilişim ağını sene sonunda devreye alıyoruz.
Bravo. İşte aslında burada da yine şunu görüyoruz. Yapay zekayı ne kadar kullanıyoruz, kullanmıyoruz diye düşünüyoruz böyle kendi aramızda. Ama gördüğüm kadarıyla bu eğitimin her yerinde siz demek uzun süredir zaten bunu uğraşıyorsunuz. Yani biz bunu bu yıl konuşuyoruz. Evet tamam, biz teknoloji editörleri daha önce konuşuyorduk ama bizle beraber zaten konuşuluyor. Yani uygulamaya da geçmiş görünüyor. Birçok aşamada bunu görüyoruz. Burada da EBA'da da göreceğiz. Evet. Benim 4 yaşında kızım da aynı şekilde böyle EBA'yı o televizyondan, kablo TV'den açıp seyrediyordu. Ona da güzel haber çünkü o da en azından bu yeni, o bahsettiğiniz o sezgisel olarak bunu bekliyorsunuz zaten. Daha yeni bir arayüzü bekliyorsunuz. Zaten kullanıcı arayüzü söylediğiniz gibi çok önemli. Hem kullanımı arttıran hem de kolaylaştıran bir konu. Bu da şahane bir haber. Evet.
Şimdi bir sonrakine geçtik. Tam da zamanlama uydu. EBA yine de bir öğrenme yönetim sistemi olarak öğretmenin girip ders verdiği, ödev verdiği, çalışma verdiği, öğrencinin kayıtlı olduğu derslere yönelik içerikleri aldığı, oradan sorular çözdüğü bir platform ama sizin okul haftanız gibi düşünün.
Evet.
Bir de EBA yapay zeka asistanı geliyor yolda, şu anda geliştirme aşamasında. Bu bir bireysel öğrenme platformu. Yani siz standart okul eleme sisteminizden bağımsız olarak buradan girip konu çalışabileceksiniz, konu sorabileceksiniz, soru sorabileceksiniz, sorunun çözüm aşamalarını görebileceksiniz. Bir soruyu çözerken nerede takıldığınıza göre sizi ilgili içeriğe yönlendirecek, sizin gelişiminizi takip edecek. Bunu da ayrı bir platform olarak şu anda geliştiriyoruz. Bunun da birkaç ay içerisinde tamamlanıp testleri bitirip hizmet alınmasını bekliyoruz. Bu da hani devlet düzeyinde sağlanan ilk yapay zeka asistanlarından birisi olacak.
Bu da niçin önemli? Yapay zekayı da yine aslında nereden kullandığımız ve hangi bilgiyi kaynak aldığını bilmediğimiz için. Yani işte diyelim ki Çin'de işte DeepSeek'e sorduğunuz zaman işte TMM'le ilgili bir bilgiyi vermez.
Evet.
Ama işte ChatGPT'ye de başka Vietnam'ı sorsanız belki, bilmiyorum denemedim ama sorsanız belki o da ona göre başka bir cevap verecektir. O yüzden aldığımız cevaplar nereden geliyorsak ona çok bağımlı, önemli. Evet. Eğitim meselesi de önemli. Çünkü nasıl eğitilirsek o da haliyle bizde kalacak olan bilgiler var. Bir taraftan da aslında sanki özel öğretmenmiş gibi de yapay zeka.
Evet.
Bu yüzden bu da belki de bizi çok daha kolay bilgiye ulaştırabilecek. Belki de öğrenimde yine başka bir demokratikleşme atağı sağlamış olacak. Çünkü uzaktan eğitimde de yine EBA'da olduğu için. Yani öğretmene erişim de zor olan yerlerde de belki biraz daha kendini geliştirmek istiyorsa rahatlıkla sizin bahsettiğiniz
yapar. Katkı sağlar.
Kesinlikle. Şahane.
MEBI diye bir platformumuz, OGM materyal var. Duymuşsunuzdur. Şu anda orta öğretim, yani lise düzeyinde sınav hazırlık içerikleri, konu çalışma videoları. Burası pek çok lise düzeyinde her ders için içerik sunan, sorular sunan, içerisinde ufak bir hani kanka diye bir asistanla soru sorup yönlendirme alabildiğiniz liseler için ayrı geliştirilmiş bir eğitim platformumuz.
Çok güzel.
Burada bakanlığımızın aslında şu anda en yeni yürüttüğü çalışmalardan birisi. Biz liseli gençlerin girişimciliği, o yaştan, o çağdan fikren aşina olmasını, bilgilenmesini, bununla ilgili yolları, yöntemleri alabilmesini istiyoruz. Şu anda bir girişimcilik eğitimi hazırladık. EBA'dan yayına sunduk. Ayrı bir akademi üstünden de yayına sunacağız. Ama bunun girişimci adayı olduğu andan itibaren bir de ileride de Kuluçka Merkezimizin firmaların olduğu alan var. Eğitim teknolojileri de bizim alanımız. Yani biz çocukları yetiştiriyoruz ama eğitime teknoloji geliştireceğim, bir eğitim platformu geliştireceğim, sanal gerçeklik, yapay zeka yapacağım diyen sadece liseli de değil, herhangi biri girişimci için de bakanlık olarak güzel bir kurgu yaptık.
Şahane.
Ve şu anda 2 senedir işletiyoruz, kurgudaki, yoldaki bütün basamakları, taşları tanımladık. Sizin bir fikriniz var, o fikirle ilgili bir girişimci olmaya heveslisiniz. Şu anda geçen hafta başvurularını bitirdiğimiz bir ODTÜ'de Etkim, Eğitim Teknolojileri Kuluçka İnovasyon Merkezimiz var. İstasyon programında bu sene 3. çağrıda 60 başvuru aldık.
Yani güzel.
Ben bir fikrim var, bunu bir eğitim teknolojisi ürününe çevirmek istiyorum diye. Daha önceki yıllarda 11 mezunumuz oldu, 7 mezunumuz oldu, 20 başvuru aldık. İstanbul'da da Cube Incubation var İstanbul Teknopark'ta. Evet. Orada da şu anda 6 girişimcimiz var.
Ne güzel abi.
Ve ön kuluçkada biz hani mentörlük hizmetleri, proje geliştirme eğitimleri, finansal okuryazarlık eğitimleri, açık ofis çalışma alanı, bir profesyonel öğrenme laboratuvarı, bütün destekleri çok veriyoruz.
Evet.
Oradan geldi, artık proje fikrini olgunlaştırdı, bir ürüne dönüştürecek. Teknokent'e mezuniyetini de sağlıyorduk kuluçkada. Doğru. Şimdi TÜBİTAK'la yarın aslında tanıtımını yapacağımız bir aşamamız var. Onlarla beraber iki konuda bir işbirliğine gidiyoruz ve protokol imzalıyoruz. Onların tohum öncesi dedikleri bir programı var. 900 bin TL, onlar bir şirkete %3 hisse karşılığı ortak oluyor. Eş finansmanla 900 bin TL'de biz hibe edeceğiz. Ve bu destekle biz eğitim teknolojileri sektöründe her sene 25 ila 35 firmaya bir tohum öncesi finansal yatırım yapacağız.
Çok güzel.
Ve bu arada bizim ofislerimizde, Teknokent'te, profesyonel öğrenme laboratuvarında ürün geliştirmelerini yapacaklar. Şu anda sunmaya başladığımız bir diğer hizmet, bir ürün çıkarttınız, pilotlamasını yapıyoruz. Yani bizim devlet okullarımızda seçeceğimiz pilot okullarda teknolojiyi eğitimde kullandırıp eksikleri, hataları nelerdir, eğitime katkısı var mı? Buna yönelik raporlama hizmetlerini de başlattık. Eğer bir firma oradan çıkarttığı ürünle artık uluslararası rekabete gidebilir, kaliteli bir ürün çıkarttıysa, Big Plus diye bir program var. Bunun da EdTech Big Plus diye yeni bir yatayını açıyoruz. Ve $250,000. TÜBİTAK'tan $250,000. Biz de bunun artık uluslararası bir ürün haline gelmesi için TÜBİTAK'ta bir destek daha sağlayacağız. Buradan devam ediyoruz. Artık bir ürün çıktı, uluslararasılaşabilir. Bu sene başladığımız bir ilk adımımız Londra'da BET, dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarıydı. Oraya Türkiye pavilyonu açtık. Ve biz 8 firmamızı, 2 kuluçka, 6 COBİ düzeyindeki firmamızı uluslararası rekabete götürdük. Onlar partnershipler yaptılar, bidler aldılar, görüştüler, müşteriler geldi, sordu. Ve biz artık yavaş yavaş bu ekosisteme onları sokuyoruz. Şimdi Eylül'de Dubai'de GES Fuarı var, yine eğitim teknolojileri fuarı. Türkiye pavilyonumuzu açacağız. Amaç bizim bu ekosistemden çıkarttığımız kaliteli ürünleri olan, dil desteği olan, finansman desteği almış firmaları artık uluslararası rekabete taşımak. Şu anda belki 180-200 milyar dolar civarında bir eğitim teknolojileri pazarı var dünyada. Donanım, lisans gibi bazı bileşenleri çıkarttığımızda dahi tüm dünya sınıf içerisinde ne teknoloji koyacağı konusunda bir miktar bocalıyor. Çünkü pedagojiyle, işin eğitim bacağıyla teknolojiyi buluşturmak her zaman kolay bir iş değil. Yazılım firmaları bu işe girdiğinde genellikle çuvallıyor. Eğitimciler de teknolojiye hakim değil.
Evet.
Biz bakanlık olarak pedagoji tarafını, pilotlamayı, POC'yi, bu destekleri vererek aslında teknoloji girişimlerinin işin pedagoji tarafını da çözmüş ürünler çıkartıp sahaya test edilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kullanıyor. Biz orada bir pilotlamasını yaptık dedikleri, hatta kamu alım gücüyle ilk referans alımını yaptığımız ürünlerle firmaları uluslararası alana götürmek için çalışıyoruz şu anda.
Yani bu dinlediklerimizi aslında şöyle söyleyeyim. Sanki işte daha önce mesela bir başka Türk Telekom gibi, işte Türkcell gibi veya başka bu şirketlere gittiğinizde veya başka, yani var bu tip böyle destekleyen şirketleri görüyorum. Sanki sizi dinlerken aslında bir kamu kurumunu değil de sanki özel bir şirketi dinliyormuş gibi dinliyorum. Bu çok güzel bir haber. Çünkü onlar destek verdiğinde tabii başka bir şey oluyor ama siz destek verdiğinizde daha kolay geleceğe taşıyabilme ihtimaliniz var. Bir de orada da biraz daha orası bazen tabii o şirketleri onlar sözüm meclisten dışarı diyeyim ama bazen öyle oluyor ki melek yatırımcı geldiği zaman, bir yatırım yaptığı zaman haliyle o karşılığını bekleyip zaten, yani o karşılık beklediği için yapıyor. Sizinkisi ise daha çok karşılık beklemekten ziyade bunu geliştirmek, bunu yapabildiğimizi göstermek ve öğrencileri bu hayata aslında tanıştırmak. Ve evet, Türkiye'yi de ulusal anlamda da belli ki o alanlarda da sahneye çıkartmak. O yüzden başarılar diliyorum gerçekten.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Evet, burası aslında tabii...
Daha var aslında.
Çok şey var yani.
Yıldız Teknik Üniversitesi ile Londra Dubai ofisleri de açacağız. Girişim sermaye fonları ile görüşüyoruz artık. $1 milyon üstü yatırımlar için. Onlardan da kurgu yapacağız. Şimdi dünyada bazı sektörler ilk gelişirken, ilk oyuncu olmak kritiktir. Eğitim teknolojileri alanında bu sektör salgınla, pandemiyle beraber aslında hızlandı. Pandemi geçince biraz yavaşladı. Ama tüm dünyada eğitim sistemi dönüşüyor. Artık fiziki sınıf içi eğitimi, hani her branş, her ders, her mikro yeterlik için gerekli olmadığını biz de ikna alıyoruz. Hani siz de ben de gidiyoruz online eğitim platformlarından, belli konularda bilgi ya da beceri geliştiriyoruz. Oturuyoruz, evet, uygulamasını yapıyoruz. bu alanlar için dijital eğitim platformlarının ve buralarda kullanılan teknolojilerin dünyada bir gelişeceği pazar var. Türkiye burada erken oyunculardan biri olabilir. Biz de devlet olarak bu erken oyuncu olabilecek sektörü erkenden hızlandırmak için bu aslında girişimleri planlıyoruz.
O zaman son soru olarak şunu sormak istiyorum. Aslında şurada da var. Ben onu sizden bir rica etsem aslında. Evet. Evet. Efendim şu da hatta bizim de Donal Haber'de de haberde çıktı.
Evet.
Eğitimde yapay zeka politika belgesi de açıklandı. Gerçekten eylem planı burada. Birçok şeyi aksiyona döktüğünüz için aslında ben şaşırmıyorum ama burada da eylem planı var. Ve yapay zekadan bu kadar bahsederken burada neler vardır? Eğitimin yeni yüzyılında, bu yüzyılında neler olduğunu gene sizden de dinlemiş olalım.
Tamam. Buyursun. Şimdi beni gördünüz, ben teknoloji tarafındayım ama işin bir eğitim tarafı var. Ve çok eğitim güzel. Sadece bir öğretmenin ya da öğrencinin sınıf içi dışında kullandığı bir yazılım, teknoloji cihazı değil. Teknolojinin eğitimde kullanımında dikkat etmemiz gereken konular var. Birisi öğrenciler için yapay zeka okuryazarlığının tanımlanması. Yani ne kadar kullanmalı, nasıl kullanmalı, nerede kullanmalı, hangi farkındalıklara, hangi işlevselliklere sahip olmalı, eylemselliklere. Bizim öğrenciyi yapay zeka araçlarını doğru kullanmaya yönelik belli bir farkındalık düzeyine getirmemiz çok lazım. Doğru. Yoksa sadece ödevinde kopya çekmek değil. Oradan aldığı bilgilerle, oradan sentezlediği yaklaşımlarla, başka bir agent üstünden geliştirerek, bizim geliştirmemiz gereken noktaları, dikkat etmemiz gereken noktaları tarifleyeceğimiz bir okuryazarlık çerçevesi. Aynısını öğretmenlerimiz için de yapmamız gerekiyor. Yani öğretmenlerimizin sınıf içerisinde eğitim verirken yapay zekada neye dikkat etmeli, hangi araçları nasıl kullanmalı, kendileri bu teknolojiye ne kadar hakim olmalı ve biz bunları onlara kazandırmak için hangi eğitimleri düzenlemeliyiz?
Evet.
Aslında bir üçüncü bacağı daha var. Velilerin de yapay zeka okuryazarlığı
evet,
bizim için önemli. Öğrencisinin derslerine yardım ederken, ders çalışmasını takip ederken, gündelik hayatında yapay zeka kullanımına yönelik veli neye dikkat etmeli? Nasıl bir sosyal medya bağımlılığını istemiyoruz? Nasıl dijital oyunlarla ilgili risklerde veli farkında olmalı? Nasıl eğitiminde bu öğrencisinin nelere dikkat etmeli? Velilerin de buna sahip olması gerekiyor.
Evet.
Yine benzer şekilde bizim bunların etik kullanım çerçevesini belirlememiz gerekiyor. Bunların yanı sıra bizim başka yapmamız gerekenler var. Örneğin yapay zeka tüm dünyada bir sürü mesleği değiştirecek, dönüştürecek. Evet. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Hangi meslekleri nasıl etkileyecek? Benim meslek liselerimin hangilerinin programlarını revize etmem, geliştirmem, değiştirmem lazım.
Doğru.
Benim için mesela turizm otelcilikte kat görevlisi ya da resepsiyon görevlisinin hayatını değiştirecekse benim o müfredata dokunmam lazım. Bilgisayar programcılığını değiştirecekse dokunmam lazım. O yüzden bunlar da bizim politika belgesinin ekinde eylem planı içerisinde yer alan eylemler arasında. Bir de bakanlığın kurumsal yapıda yapay zeka ve büyük veriyi nasıl kullanacağını tarifliyoruz. Şimdi biz Mart ayında bir büyük yapay zeka ve büyük veri uygulamaları dairesi kurduk.
Evet.
Ve burası da oranın ilk eseri. Şimdi yakında yine tanıtımını yapacağımız, ismi birazcık iddialı ama bakanlık yönetim sistemi diye bir sistem kurduk. İş zekası ve karar destek sistemi.
Evet.
Bu okul yatırım planlamasından pansiyonların etkin doğru bir şekilde dolu kullanılması ile ilgili planlanmaya, taşımalı eğitim güzergah planlamasından bizim insan kaynağı hareketliliğimizin doğru planlanmasına, faturaların zamanında ödenmesinden öğrencilerin devamsızlık sebebiyle okul terk ihtimallerinin erken hesaplanıp okullara bildirim gitmesine, bakanlığın bütün bilgi sistemlerinde toplanan ve yeni belirlediğimiz kriterlerdeki verilerden yapay zeka destekli bir iş zekası karar destek sistemi.
Çok güzel.
Bu tür projelerin hepsini tanımladık. Bir kısmını kısa, bir kısmını orta, bir kısmını uzun vade olarak koyduk. Çünkü bazılarını yapmamız vakit alacak. Ama kısa vadeli olanların hemen hemen hepsine başladık ve biz bu teknolojiyi bakanlıkta sadece GPT araçlarını kullanan, uzaktan evet, sadece derslerde kısaca anlatan bir eğitim sistemi değil.
Evet.
Birebir aktif bir şekilde günü yakalamış öğrenci, öğretmenleri ve bakanlık merkezde bunları doğru bir şekilde kullanan bir bakanlık olmak için yola hızlı
kolları
çıktık.
Kolları sıvadınız. Gerçekten bu da aslında bu vizyonu ortaya koymak önemliydi. Ben o yüzden başta Blade Runner'dan bahsettiğiniz zaman kastettiğim şey buydu. Bunu buna işte İngilizce'de like mind diyelim, yani benzer kafalarda haliyle olunca evet, zannediyorum geliştirmek daha kolay oluyor. Hayal etmek ve onun üzerine inşa etmek daha kolay oluyor belli ki. Yolunuz açık olsun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
Ben keyifli teşekkür anlattınız. Ediyorum.
Yani yorduk sizi ama şahane de bir organizasyon yine. Umarım gerçekten her sene daha da iyisini izlemeye geleceğiz.
Detaylıca da gezmenizi öneririm.
Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Sağ olun.